Şiir Gemisi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Bülent Ayaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Bugün Nuri Göktaş'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, huzurlarınızdayız Şiir Gemisi'nin güvertesinden selamlıyoruz sizleri. Cumhuriyet dönemi Türk şiirimizin önemli isimlerinden olan bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı konuşacağız önümüzdeki iki bölümde. Kendisinin hayatının nerelerde ve nasıl, hangi şartlarda geçtiğini konuşacak, şiirle yolunun ne şekilde kesiştiğini öğreneceğiz. Ayrıca usta şairin sevilen şiirlerinden bazıları siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Hoş geldiniz Bülent Ayaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Sevgi, saygı bizden ve bir taraftan da çok büyük bir merak içerisindeyiz. Arif Nihat Asya dediğimizde evet, bayrak şairimiz evet. Tabirini kullandık az evvel. Sizdeki çağrışımları nelerdir?
Arif Nihat Asya'nın bendeki ve birçok meraklı Türk şiir okuyucusundaki çağrışımı şüphesiz onun bayrak şairi olmasının yanında iyi bir eğitmen, iyi bir öğretmen olması. Hı hı. Çünkü biz her çocuk gibi bizim kuşağın, bizden önceki kuşağın çocukluğunda olduğu gibi onun şiirleriyle erken dönemde tanıştık. Onun bayrak, vatan, millet sevgisi temalı şiirleriyle erken yaşta, öğrencilik yıllarımızda, ilk öğrencilik yıllarımızda tanıştık. Onun şiirlerini ezberledik. Okul müsamerelerinde onun şiirlerini okuduk. Dolayısıyla Arif Nihat'a biraz daha diğer şairlere duyduğumuz yakınlıktan daha farklı bir yakınlık duyuyoruz. Yani daha böyle eğitime yönelik bir tarafı var onun şair kimliğinin yanında.
O zaman eğitim deyince demek ki hayatında da eğitimle ilgili bir safha var herhalde.
Tabii ki. Evet.
Değil mi? Evet. Hadi o zaman başlayalım mı hayatıyla?
Başlayalım. Hayatından başlayacak olursak Arif Nihat Asya 1904 yılında İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı İnceiz köyünde doğdu.
Evet.
Asıl ismi Mehmet Arif'tir. Arif Nihat'ın. Aslen Tokatlı olan babası Ziver Efendi oğlu doğduktan 7 gün sonra vefat eder. Arif Nihat doğduktan 7 gün sonra yetim kalır.
Evet.
Annesi Fatma Hanım eşinin ölümünden 3 yıl sonra evlenir. Hı hı. Ve bu evlilikten bir çocuğu daha olur. Fatma Hanım İstanbul'dan ayrılırken Mehmet Arif'i yanına almak istese de dedesi buna razı olmaz.
Evet.
Babaannesi vefat edince de Arif Nihat, yani o zamanki ismiyle Mehmet Arif, halasının himayesine verilir. Halasıyla birlikte eniştesinin.
Evet.
Balkan Savaşı'ndan hemen önce halası ve eniştesiyle birlikte İstanbul'a gelir. İlk tahsilini burada başlar. Önce Koca Mustafa Paşa'daki mahalle mektebine gitmiştir Arif Nihat. Bir süre sonra halası ve eniştesiyle bu semtten Haseki'ye taşınır. Ve buradaki taş mektebe devam etmiştir.
Evet.
Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen Taş Mektep ve daha sonra kaydolduğu Gülşen-i Marif Mektebi yılları İstanbul sokaklarında destancıların türediği yıllardı. O dönemleri şöyle biliyoruz.
Destancılar.
Allı pullu evraklardan, allı pullu sayfalardan oluşan, hı hı, destanların yazıldığı kağıtlardan okuyarak bildiğimiz destan, hı hı, ve türevi edebi eserleri sokak sokak gezerek okuyan destancıların olduğu biliyoruz. O dönemde İstanbul'un,
evet,
sokaklarında.
Evet.
Arif Nihat bu destancıların okuduğu destanları duyarak onlara özenmeye başlar.
Aa, evet.
Ve bunlardan etkilenen Arif Nihat Asya bu özenti sonucu şiirler yazmaya başlar aynı zamanda. Bolu'da bulunduğu yıllarda bu ateşin küllendiğini söyler kendisi de. Kastamonu'ya gittikten sonra orada şahit olduğu olayların ateşin üzerindeki külleri yeniden alevlenir. İstanbul'da yanında kaldığı ve yetişmesinde çok emeği olan halası, kendisinde ışık gören dedesinin vasiyetini yerine getirmek için onu Taş Mektep'ten alarak daha önce bahsettiğim Gülşen-i Marif Mektebi'ne yazdırır.
Daha iyi bir okul demek ki o.
Doğrudur. Bu okul şairimizin gördüğü ilk modern mektep. İlk modern okul. Buraya devam ettiği sırada eniştesi de cepheye gidince aile sıkıntıya düşer. Halası tanıdıkları aracılığıyla Arif Nihat'ın eğitimine devam edebilmesi için onu yatılı olarak Bolu Sultanesi'ne, Bolu Lisesi'ne gönderir ve orada eğitim görmesini sağlar. Bir süre sonra buradan Kastamonu Sultanesi'ne nakledilir Arif Nihat. Özellikle Kastamonu'daki siyasi ve kültürel havadan oldukça etkilenir. Çünkü Kastamonu yılları Arif Nihat Asya için çok önemlidir. Kastamonu bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı'nın en önemli merkezlerinden birisi. İstiklal yolu diye tabir ettiğimiz yolun neredeyse başlangıç ve bitiş kısmını oluşturuyor. İnebolu gibi bir önemli merkeze sahip. Dolayısıyla milli mücadele döneminde İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek isteyenlerin bu yolculuğu Kastamonu üzerinden yapmaları bu şehri işgal yıllarının önemli merkezi haline getirmiştir.
Evet.
Milli mücadele döneminde oluşan milli ruh bu şehirde yaşayanların üzerinde oldukça etkili olduğunu biliyoruz.
Arif Nihat'ın da zaten çok belli değil mi? Üzerinde çok büyük bir etkisi var.
Çok doğru. Evet. Arif Nihat'ın gençlik dönemine denk geliyor bu yıllar. Hı-hı. Onun sanatının şekillenmesini sağlıyor Kastamonu'daki tecrübeleri, Kastamonu'daki yaşadıkları. Ve ilk şiirlerini de Kastamonu'da çıkarıyor. Açık Söz ve Gençlik dergilerinde yayımlıyor Arif Nihat. Gençlik dönemine ait bu ilk şiirlerde Mehmet Arif ve Ayın Nun isimlerini, mahlasını. Evet, Ayın Nun mahlasını kullanıyor.
Evet.
Bir de burada önemli bir nokta var. Kastamonu'ya uğrayan bu yıllarda önemli isimler var. Mehmet Akif Ersoy gibi, Orhan Şaik Gökyay gibi. Bu isimleri, bu aydınları tanıma şerefine nail oluyor Arif Nihat Asya. Onların heyecanlı konuşmalarından etkilendiğini biliyoruz. Özellikle Orhan Şahin aynı yıllarda Kastamonu'da olması ve onunla kurduğu dostluk şiire daha fazla ilgi duymasına sebep olmuştur Arif Nihat Asya'nın.
Evet, aslında bu etkileşimin şairler arasında kaldı ki milli duyguları ve bayrak sevgisinin çok ağır olduğunu bildiğimiz bu şairlerin şiirleriyle de çok yakın bir teması var ve elbette bu şiirde de hiç şüphesiz bayrak şiirinde bu izleri göreceğimizi düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bayrak şairimizin Bayrak adlı şiirini okuyorum sizler için. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızılığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Peki lise Kastamonu'da mı tamamlanıyor? Sonra üniversite yılları var mı?
Liseyi Kastamonu'da tamamlıyor dediğiniz gibi 1923 yılında. Yüksek tahsil için İstanbul'a dönüyor. Yüksek Öğretmen Okulu'nun edebiyat bölümüne kaydolan Arif Nihat eğitimine devam edebilmek için postanenin telgraf bölümünde çalışmıştır.
Hı hı.
Orada geçimini sağlayıp bir yandan da okulunu okuyor. Daha sonra Anadolu Ajansı'nın İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamıştır. Hatta bir süre bu ajansın gece bültenini de çıkardığını biliyoruz. Öğrenciliği sırasında yayımladığı Heykeltıraş isimli ilk şiir kitabı 1924 yılında yayımlanıyor. Arif Nihat ismini kullanıyor artık burada.
Hmm.
Kendi ismini kullanıyor. Son sınıfındayken Hatice Semiha Hanım ile evleniyor. Bu evliliğinden iki oğlu dünyaya geliyor. 1928 yılında edebiyat öğretmeni olarak 14 yıl kalacağı Adana'ya tayin ediliyor. Adana'nın Arif Nihat Asya'nın hayatında önemli bir şehir olduğunu söylemek mümkün. Bu şehirde birçok okulda öğretmen ve idareci olarak çalışmıştır. Yastığımın Rüyası isimli mensur şiirlerini de bu şehirde yayımlıyor 1930 yılında. Mensur şiir nedir? Daha çok düz yazıya yakın olan şiirleri. 1933'ten sonra da Üsküdar Mevlevi Hanesi'nde Mevleviliğe intisap ediyor. Mevleviliğe bağlanıyor. Dervişlik çilesinden geçerek şehliğe kadar yükseliyor. 1936 yılında Ayetler isimli ikinci nesir kitabı ve 1956'da yayımladığı Kubbe-i Hadra'daki şiirler bu sürecin meyveleri olmuştur. Kubbe-i Hadra ne demek? Onu izah edeyim. Hadra yeşillikler, en yeşil demek. Hatta Hıdır, Hıdır Elles deriz ya mesela. Hı hı, hı. Oradaki Hıdır, hatta Hızır kelimesi bile yeşili ifade eden kelimedir.
Tamam.
Devam edecek olursak, Mayıs 1934'te başladığı askerlik görevini İstanbul ve Adana'da yedek subay olarak Kasım 1935'te tamamlamıştır Arif Nihat Asya. Soyadı kanunu çıkınca Asya soyadını alıyor. Hı hı. Ve sonraki bütün eserlerinde de Arif Nihat Asya imzasını kullanıyor. Hı hı. İlk isminin Mehmet Arif olduğunu söylemiştik.
Evet.
Kendisini Arif Nihat Asya'ya dönüştüren süreci de bu şekilde anlatmaya çalışmış olduk.
Peki özel hayatı nasıl devam ediyor Arif Nihat Asya'nın?
Özel hayatı şu şekilde devam ediyor. İlk eşi Hatice Semiha Hanım'dan 1940 yılında ayrıldığını biliyoruz ve 1941 yılında derin bir aşkla bağlandığı Servet Akdoğan Hanım'la evleniyor. Kendisine yazdığı mektupların yayınlandığını da söyleyelim. Bu evliliğinden de iki çocuğu oluyor. 1942-1945 yılları arasında Malatya Lisesi'nde müdürlük yapan Arif Nihat 1945'te tekrar Adana'ya dönüyor. Ve belki de Arif Nihat'ın hayatındaki en ilginç anı, en ilginç anekdotu burada verebiliriz. 1947'de 3 yaşından beri görmediği ve öldüğünü düşündüğü annesiyle buluşmak için Filistin'e gidiyor. Bir haber üzerine annesinin Filistin'de yaşadığını öğreniyor.
Hayatta olduğunu öğreniyor.
Evet. Bu geziyle ilgili duygularını da bir rubaide dile getiriyor.
Ne diyor?
Kıydın bana ey gönlücüğün istemeden, öksüz kuzular anneye doysun demeden. Ey dopdolu sine en susuz anımda, kestin beni, kestin beni, kestin memeden diyor.
Oo, evet.
Arif Nihat'ınla birçok şairimizi konuştuk daha önceki programlarda. Hem yetim tarafı hem öksüz tarafının olduğunu ve bunu sanat hayatına çok güzel bir şekilde nakşettiğini
annesiyle
görüyoruz.
Annesiyle ayrılığı nasıl olmuştu? Babası vefat etti. Anne sonra 3 yıl sonra evlendi.
Doğrudur. Evlendikten sonra artık halasıyla eniştesi himayesi altına aldı.
Tamam.
Arif Nihat'ı. Dolayısıyla o annesini öldü bildi. Ve sonradan aslında yaşadığını öğreniyor ve Filistin'de olduğunu öğreniyor.
Görüyor mu?
Gördüğünü biliyoruz.
Öyle mi?
Evet, kavuştuklarını biliyoruz.
Evet. Demek ki bu anne şiiri ondan bu kadar acılı bir şiirdir. Sevgili dinleyenlerimize
evet.
Paylaşalım onu.
Tabii.
Gerçekten o anne duygusunun onda bırakmış olduğu izler birebir bu şiirde var sevgili dinleyenlerimiz. İlk kundağın ben oldum yavrum. İlk oyuncağın ben oldum. Acı nedir, tatlı nedir bilmezdin. Dilin damağın ben oldum. Elinin ermediği, dilinin dönmediği çağlarda yavrum, kolun kanadın ben oldum. Dilin dudağın ben oldum. Belki kıskanırlar diye gördüklerini, sakladım gözlerden gülücüklerini. Tülün duvağın ben oldum. Artık isterlerse adımı söylemesinler bana. Onun annesi diyorlar. Bu yeter sevgilim, bu yeter bana. Bir dediğini iki etmeyeyim diye öyle çırpındım ki ve seni öyle sevdim sana o kadar ısındım ki. Usanmadım, yorulmadım, çekinmedim. Gün oldu kırdın, incinmedim. İlk oyuncağın ben oldum yavrum. Son oyuncağın ben oldum. Layık değildim, layık gördüler. Annen oldum yavrum, annen oldum.
Bu arada anne şiirinden de önce okunan bayrak şiiriyle ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Bayrak şiirindeki bazı ifadeler için bazı edebiyat eleştirmenleri çok acımasız davranıyorlar.
Ne derler?
Örneğin oradaki benzetmeler için, teşbihler için sana selam vermeden uçan kuşun yuvasını bozacağım gibi bu tip benzetmelerdeki, bu tip seslenişlerdeki ifadeler için sert yorumlarda bulunuyorlar. Diyorlar ki bizim şiirimizde bizim şairimiz herhangi bir kuşun yuvasını bozmak istemez diye söylüyorlar. Ben şu ayrıntıyı vermek istiyorum. Burada zaten önemli olan söyleyişi yükseltmek.
Yani burada amaç kuşun yuvasını bozacağını vaat etmek değil.
Evet, vaat etmek değil. Bilakis o söyleyişi daha güçlü hale getirmek, bayrağı daha
yüce
kılmak, daha ulu kılmak, kolay bir şekilde,
ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor.
Kolay bir şekilde o bayrağın, ay yıldızlı bayrağımızın, al bayrağımızın nasıl bedellerle oluştuğunu, nasıl bedellerle meydana geldiğini ifade etmek için ve ona sahip çıkmak için nelerden ödün vermek gerektiğini anlatan bir şiir
olarak düşünüyorum. Çok güzel teşbihler aslında. Ben açıkçası böyle bir hani edebiyat içerisinden ve şiir yazan bir kişinin böyle bir eleştiride bulunmasını bile bir garip karşılıyorum.
Bir dönem, eski bir dönemde biz bu şiirlerin sansüre uğradığını da biliyoruz. Çünkü bu şiirlerin biraz daha böyle sert algılandığını biliyoruz. Ama bu estetik açıdan, sanatsal açıdan kesinlikle yüksek bir zekanın ürünüdür diyebiliriz. Ve bu benzetmeleri
çarpıcı.
Evet. Edebiyatta, sanatta bu tip mübalağa sanatının yer aldığını da ifade edelim.
Evet, iyi ki söylediniz.
Devam edecek olursak, Adana'da bulunduğu ikinci dönemde, yani Malatya'dan Adana'ya döndüğünü söylemiştik. İktidar partisini eleştiren yazılar yazdığı gerekçesiyle 1948'de Edirne'ye sürgün ediliyor. Bu duruma çok üzülen Adanalılar onu 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili olarak meclise gönderiyorlar.
Evet.
Ancak siyasete pek ısınamadığını biliyoruz biz Arif Nihat Asya'nın. Siyasette gözünün olmadığını da biliyoruz. Bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra sırasıyla Eskişehir ve Ankara Gazi Lisesi'nde çalışıyor. Eskişehir'de de Eskişehir Lisesi'nde görev yapıyor. 1959'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir grup öğretmenle birlikte Kıbrıs'a gidiyorlar. Kıbrıs'ta 2 yıl kaldıktan sonra 1961'de Ankara'ya dönüyorlar. Ve ertesi yıl Arif Nihat emekliye ayrılıyor 1962 yılında. Bu tarihten itibaren Arif Nihat Asya'nın sanat, edebiyat ve kültür konularında yoğun çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz. Yurt içi ve yurt dışında birçok seyahat yaptığını gözlemliyoruz. Özellikle Türkiye'de gittiği yerlerde birçok konferans vermiştir. Şiirlerinden örnekler okumuştur. Birçok şairimiz kendi şiirlerini okumayı pek sevmez. Ancak Arif Nihat kendi şiirlerini okumaktan haz duyan, başkalarının şiirlerini okumaktan da haz duyan bir şahsiyet.
Kendi sesinden şiirleri var mıdır o zaman?
Kendi sesinden
ortamında
şiirleri var. Hatta TRT arşivde de var. Meraklı dinleyenlerimiz için bunu da belirtmiş olalım.
O zaman TRT arşivinden hemen bir şiirini dinleyelim kendi sesinden bile de Yaman.
Olur, çok güzel olur.
Ve Allah Ademoğluna bir çift omuz daha verseydi, yükler bu kadar ağır gelmez, beller böyle bükülmezdi. Haftanın 8. günü, ayın 5. haftası, yılın 13. ayı, takvimlerin yazılmamış, yazılmayacak, basılmamış, basılmayacak yapraklarında kaldı. Bu dünyada gerçeği söylemek ikinci dile bırakıldı ve ikinci dil yaratılmadı. Gerçeği duymaya, dinlemeye tahammül gücünü üçüncü kulağa bıraktılar. Üçüncü kulak yaratılmadı. Alkışlamaktan ve alkışlamaktan hoşlananlar, insanın bir çifteli daha olmasını kim bilir ne kadar isterlerdi. Fakat benim merakım sadece şu ki, suratlarda üçüncü elin tokadı acaba nasıl şaklardı? bunlar olacak şey mi diyeceksiniz? Bunları ancak altıncı ayağın tekmesini yiyenler düşünebilir. Belli ki siz yememişsiniz.
Özellikle Türkiye'de gittiği yerlerde konferans verdiğinden bahsettik. Hı hı. Şiir okumaktan haz aldığından bahsettik. Hayatının son döneminde alışık olduğu bu koşturmadan ele tek çekerek köşesine çekilmiştir Arif Nihat. Burada da dostlarının kendisini ihmal ettiğinden yakınır hep. Özellikle hayatının son döneminde.
Son döneminde.
Adana'nın düşman işgalinden kurtulduğu 5 Ocak gününde, hı hı. 5 Ocak 1975'te Ankara'da hayata gözlerini yumar.
Hay Allah, Adana onun hayatında çok önemli, evet, bir yere sahipti. Evet. Demek ki onun kurtuluşunda hayata
kaderin cilvesi ki
ne
Adana'nın
tesadüf.
Evet, düşman işgalinden kurtulduğu gün hayata gözlerini yummuş Arif Nihat. Adana'da edebiyat öğretmeni olduğu dönemde onu bayrak şairi yapan şiirinin yazıldığı ve kurtuluş törenlerinde ilk kez okunduğu tarih. 8 Ocak çarşamba günü şair dostları ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere geniş katılımlı bir törenle Ankara Yeni Mahalle Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmiştir. Evet. Mezar taşına isim olarak bayrak şairi Mehmet Arif Nihat Asya yazılmıştır. Hı hı. Mezar taşının diğer tarafına ise şu dörtlük yazılıyor. Müsaadeniz olursa bunu da okumak isterim. Dokunmayın üzerine, gölge ettim kanadımı. Ninni söyleyin adıma, uyandırmayın adımı. Mısralarının yer aldığı ve dört kıtadan meydana gelen bir şiir yazılıyor.
Demek ki Karşıyaka'yı ziyaret ettiğimizde Arif Nihat, evet, Asya'nın mezarını görebileceğiz. Evet. Öyle mi? Tamam, muhakkak, aklımızda olsun.
Türk edebiyatına şiir, düz yazı, mensur şiir, düz yazıya yakın şiir, vecize, fıkra, deneme gibi türlerde eserler kazandıran Arif Nihat Asya'dan günümüze birçok eser kaldığını söyleyebiliriz. Bu eserleri şiirler ve nesirler olarak iki grupta incelemek mümkün. Hı hı. Şiirlerini Türk yurdu, Orkun, Ötüken, Serden Geçti, Töre, Hisar, İslam, İslam sanatı, Çağlayan, Hayat, Devlet, Türk sanatı, Elif, Defne ve Toprak gibi dergilerde yayımlamıştır.
Evet.
Bunların tamamına yakınını daha sonra yayımladığı kitaplarına da aldığını biliyoruz.
Kitaplarının adları neler, şiir kitapları?
Şiir kitaplarından da bahsedecek olursak 20'den fazla şiir kitabı var. Yanlış hatırlamıyorsam 22
çok adet şiir kitabı. Çok üretken bir şair, evet, gerçekten.
Heykel Tıraş, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyat-ı Arif, Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Nisan, Emzikler, Dualar ve Aminler, Kova Burcu, Yürek, Avrupa'dan Rubailer, Köprü, Aynalarda Kalan, Kundaklar, Basamaklar, Divançeyi Arif, Şiirler, Ses ve Toprak, Takvimler, bu isimlerle yayımlanan kitapları raflardaki yerini almıştır zamanla.
Evet, gerçekten çok çok üretmiş, çok çok yaşamış aynı, evet, zamanda. Ama ne yazık ki ömrünün son döneminde sitem ettiği gibi bir yalnızlık yaşamış.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir meşhur sözü vardı. Biz sükût suikastine uğradık diye. O yaşadığı dönemde anlaşılamamaktan, daha fazla ilgi alaka görememekten ya dem vurmuştu. Aslında o dem vuruşu sadece Tanpınar için geçerli değildi. O dönemdeki birçok isim için geçerliydi. Hı-hı. Fakat kıymeti harbiyeleri sonradan anlaşıldı. Arif Nihat da kıymeti, değeri sonradan anlaşılan isimlerden biridir desek yanlış söz etmiş olmayız diye düşünüyorum.
Sükût suikastına, evet, uğradık. Evet. Çok çok güzel. Evet sevgili dinleyenlerimiz, o zaman biz sizlere Tanımadı şiirini okumak istiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Türküm müjdeydi ülkeye. Gezdim söyleye söyleye. Bir gün söylemedim diye Türküm beni tanımadı. Onlar bacım, onlar ağam, onlardır sevincim tasam. Ahmet'im, Mehmet'im, Sunam, Güllüm beni tanımadı. Elimde doğmuş kuzular, bir gün benden soğudular. Sordum, ne oldunuz, ne var? Sürüm beni tanımadı. Daha dün sözleştik şurada, düğün hazırladım yurda. Eller beni tanıdı da, sözüm beni tanımadı. yine sizinleyim dedim. Nasılsam öyleyim dedim. Çıkıp da söyleyeyim dedim. Karım beni tanımadı. Hırpalanmak ne kelime, didik didik, lime lime, götürülürken ölüme, ölüm beni tanımadı. Feray Uz birlikte hazırlıyorlar Şiir Gemisi'ni. Nuri Göktaş'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlere veda ediyoruz. Recep Birgit'ten dinleyeceğimiz bir eserle Fetih Marşı'nı dinleyeceksiniz. Arif Nihat Asya'nın şiirini Yıldırım Gülses bestelemiş.
Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanettin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan, destanını uyandır. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Atandan delikanlı işaret aldın gün atandan. Yürüyecek şu millet, yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hazan'dan. Elden sensin, sen gönüldesin başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşlasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşlasın.
Şiir gemisi.